Merhabalar. Bir Ankara sayfasından daha merhaba. Info Yatırım katkılarıyla yaptığımız programı sunuyoruz. Evet, geçtiğimiz hafta sonunda büyüme rakamları açıklandı. Bununla birlikte karışık bir haftaydı yine. Rezerv rakamlarının konuşulduğu bir hafta oldu. Geçtiğimiz hafta bundan bahsetmiştik. Bahsettiğimiz 5.2 milyar dolarlık bir gerileme idi. Bu gerileme aslında Cuma günü bu TÜSİAD şeyi devam etti ama Pazartesi'ye yansıdı. Bilançoya yansıması ama paniğin durduğunu söyleyebiliriz. Yani son 2 haftada toplam erime 10 milyar doların biraz üzerine çıktı. Geçtiğimiz Perşembe itibariyle Cuma gününde fazla bir dövizde hareket görülmemişti açıkçası. Büyümeye bakacak olursak yılın tümüyle ilgili büyüme rakamlarıyla yılın son çeyreği biraz farklı. Bu yüzden de bu eğilime de bakmak gerekiyor. Baktığımız zaman zaten geneline üretmediğimiz ama tükettiğimiz bir yıl oldu diye görüyoruz açıkçası. Dengesiz ve sağlıksız bir büyüme olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Teknik olarak resesyonu son çeyrekte yırttık, oradan kurtardık ama büyüme sağlıklı bir gelişme göstermedi açıkçası. Onun üzerinde biraz duracağız. Tümüne baktığımız zaman sanayi üretimi 0.5 büyüdü. Bu çok düşük bir rakam. Ama yılın son çeyreğinde biraz hızlandığını gördük açıkçası. Zaten Kasım Aralık ayları bunu gösteriyordu. Ama belli ki daha önce tahmin ettiğimiz gibi stoğa çalışma olmuş. Yeni yılda faizlerin inmesiyle birlikte biraz daha piyasanın canlanacağı varsayılmış ve ona göre gidilmiş. Eğer yılın son çeyrek rakamlarına bakacak olursak bu yıl için ilk çeyrek içinde canlılığın devam ettiğini söyleyebilirdik ama Ocak ve Şubat öncü veriler, özellikle kapasite kullanımı oranları yeniden ekonominin bir durgunluğa açıkçası girdiğini gösteriyor. Oralarda çok fazla bir şey yok. Tarım fena büyümemiş baktığımız zaman. Yine inşaat sektörü %9'luk bir büyüme. Yani tipik AKP büyüme tablosu. İnşaata dayalı bir büyüme, harcamalar üzerinden bir büyüme. Yılın son çeyreği için Mehmet Şimşek de olumlu şeyler söylüyor. Makine teçhizat yatırımlarının arttığını söylüyor. Ama bu seneye nasıl yansıyacağını henüz görmüyoruz. O yüzden de yılın tümüyle ilgili genel olarak bir büyüme tahmini yapmak güç olsa da iktisatçıların söylediği yine %3 civarında bir büyüme. 3,5'tu orta vadeli programda 2024 büyümesi. Beklenen %3'tü, 3,2 geldi toplam olarak bakıldığında. O da işte son 2 aydaki biraz canlanmadan kaynaklandığı görülüyor açıkçası. Ama bu yılla ilişkin aynı verileri söyleyemiyoruz. Zaten sahadaki temaslar da aynı şeyi gösteriyor. Sanayi üretiminde özellikle tıkanıklık var, üretimde bir tıkanıklık var ve yani konuştuğumuz oda başkanlarının söylediği de arz tıkandı diyorlar ve bunun aşılması bir an önce aşılması gerektiğini söylüyorlar. Bu konuda oda başkanlarından kamuoyuna açıklamalar da duymaya başladık açıkçası. Son olarak çare olarak daha önce çok söz etmiyorlardı ama bütçe harcamalarının, mali harcamaların azaltılmasını istiyorlar artık ve buna bağlı olarak da faizlerin hızla indirilmesini istiyorlar. Kredi faizlerinin düşürülmesini istiyorlar. Kimileri açık söylüyor ama çoğunun açık söylemediği bir şey, bununla birlikte kurdaki artışın da hızlanmasını istiyorlar. Bunu satır aralarında görüyoruz. Özel olarak sohbetlerde de bunu söylüyorlar. Kurun hızlanması gerektiğini söylüyorlar. Ama orada da tıkanma var. Kur da zaten %2 arttı Şubat ayında. Şubat ayında %2 artan kurla bu işin devam etmesi, özellikle enflasyon açısından devam etmesi ve 30'un altına enflasyonun gelmesi çok mümkün gibi gözükmüyor. Buna nereden karar veriyoruz? 1,5'ta gitseydi eğer %30'un altı, %27-28 gibi hatta 25'e inecek bir şey olduğunu söyleyebilirdik ama %2 oldu Şubat'ta. Bu kur artışının nasıl gideceği enflasyonun seyri açısından çok önemli olacak. Talepte çok fazla bir artış yılın tümüne yansıyacak beklemiyoruz. Zaten yılbaşı zamları Şubat ayından itibaren asgari ücret mesela açlık sınırının altında kalmaya başladı. Tüketimle ilgili şu anda bir sıkıntı gözükmüyor eğer rahatlatmazlarsa ama Anladığımız kadarıyla piyasanın %28 gibi bir tahmini var. Piyasa oyuncularının tahminlerinde, beklentilerine baktığımızda bunu da vurduğumuz zaman aylık %1.7 gibi bir kur artışı bekliyorlar. Ve buna dayanarak piyasa oyuncularının %28 enflasyon beklentisini dile getirdiklerini düşünüyoruz. %2 olursa bunun bileşiği zaten %27 gibi tutuyor yıl sonu itibariyle ve eski merkez bankacıların söylediği bir şey var. %27 kur artışının olduğu yerde enflasyonun %30'un altına düşmesi neredeyse imkansız diyorlar. Bu yüzden de kur artışları önemli olacak. Şubat ayı rakamını sepet bazında kur artışını bütün yıl boyunca devam ettirirlerse 32-33 gibi bir rakam var. Ama bu hesaba kamu zamlarını da vergi zamlarını da katmak gerekiyor. Burada bir belirsizlik var. Belirsizlik biraz da ekonomi yönetiminin bu yönetilen fiyatlarda beceriksizliklerinden kaynaklandı. Şu anda elektrik, işte doğalgazda yeni bir zam beklenmiyor gibi gözüküyor ama Temmuz'da ne yapılacağı belli değil. Artı Temmuz'da biliyorsunuz Mehmet Şimşek geldiğinde bir şey koydu. Yılbaşında olduğu gibi yılın ikinci yarısının başında da alkollü içkilerde, akaryakıtta ÖTV artışı yapıyor. Bu Temmuz ayında bunu yapacak mı bilmiyoruz. Yoksa iktisatçıların söylediği şu, Şubat ayı enflasyonu önemli tabii. Şubat ayı enflasyonu ne kadar çıkacak o belli değil. Sağlık harcamalarıyla ilgili bir karar aldı ekonomi yönetimi ve Ocak 15 itibariyle yürürlüğe giren sağlık harcamalarını üstünden bir ay geçmişken bu sefer geri aldılar ve eski rakamlara indirmeseler de epey indirdiler. Bunun nedeni Şubat ayında %0.5 gibi sağlık harcamasının katkısı enflasyona devam edecek beklentisiydi. Bunu gidermek için, tolere etmek için bunu geri aldılar. Bu bence ibretlik bir şeydi açıkçası. Geri alma operasyonuydu. Ekonomi yönetimi demek ki koordinasyon içinde değil. Ekonomi yönetiminin dışarıya verdiği hava, Sağlık Bakanlığı bize sormadan yapmış havası. Ama bunu sizin yönetmeniz lazım. Ekonomik koordinasyon toplantıları var, bunu yapmanız lazım. Sağlık Bakanlığı'nın tek başına karar almaması lazım. Şimdi onu geri aldığınız zaman ortaya çıkan şey ne? Beceriksizlik tablo ve bir koordinasyonun sağlanamaması. Halbuki benim savunduğum görüşlerden biri bu sağlık harcaması niye kondu? Bütçedeki sağlık giderlerinin azaltılması için, bütçede tasarruf yapılması için koydu. Siz eğer bunu savunabilseydiniz, geri almak yerine savunabilseydiniz, halbuki çok daha olumlu sonuçlar olabilirdi. Yani bütün bunları niye yapıyorsunuz? Mart ayında faiz indirimi için yapıyorsunuz. 2,5 puan yapacaksınız. Ama sizin ekonomi yönetimi olarak güvenilirliğiniz, itibarınız olsaydı çıkıp da bütün kamuoyuna bu sağlık harcamalarındaki rakam belki geçici olarak indirecek, bu kalıcı olmayacak diye inandırabilirdiniz piyasayı. Artı olarak şunu da söyleyebilirdiniz ki bütçede mali tasarruflar açısından enflasyona katkı verecek bu diyebilirdiniz ve bunun iletişimini çok daha iyi yapabilirdiniz. Ya akıllarına gelmedi ekonomi yönetiminin ya da kendi itibarlarına güvenmiyorlar. Bu da başlı başına bir sorun, onu söyleyeyim bu aşamaya gelmişken. Faiz insin diyorlar. Evet, faizin inmesi baktığınız zaman aylık enflasyon, işte Şubat Ocağa bakacağız. 2'nin altına inmesi lazım aslında mevsimsellikten arındırılmış. Şimdi 3'ün altına inerse manşet enflasyon olarak %39'a inen bir, 39 küsura inen bir yıllık enflasyon göreceğiz. Ama mevsimsellikten arındırılmış hala %2'nin üzerinde durursa zaten enflasyonun yıl sonunda istenilen rakamlara ulaşmayacağı da kesin olarak gözükecek zaten. Bu önemli, %2'nin ne kadar üzerinde olacağı mevsimsellikten arındırılmış rakamın önemli. Bu sağlık harcamaları şeyinden sonra epey kesin şey yapılamıyor. Bantı yaparken Türk İş'in gıda fiyatları belli olmuştu. %5'in üzerinde çok yüksekti. Ama cumartesi İTO rakamı çıkacak. Pazartesi açıklanacak TÜİK rakamı için, Şubat enflasyonu için daha fazla bilgimiz olacak. Eğer 39'a düşmezse, %3'ün biraz üzerinde kalırsa, bu sefer Mart sonunda 39'a düşmüş olacak. Benim görüştüğüm iktisatçılar mevcut koşullarda baz etkisi nedeniyle Eylül'e gelindiğinde 30'a, 30'un biraz altına inilebileceğini söylüyorlar. Normal gidişat olursa tabii ki bunun içerisinde Temmuz'da yeni bir kamu zammı olmaması, vergi zammı olmaması ya da başka bir yönden çok fazla bir etki gelmemesi koşulunu da söylüyorlar. Eğer öyle bir şey olursa 30 ya da biraz altına inebileceğini ama yılın son ayında yeniden yıllık enflasyonun yükseleceğini tahmin ediyorlar. Rezervlere bakacak olursak dediğimiz gibi geçtiğimiz hafta 5 milyar dolarlık bir düşüş görünmüştü. Pazartesiye yansıyan rezervdeki erime eksi 4.8 milyar dolar oldu. Sonra salı günü 600 milyon dolarlık bir rezerv artışı oldu. Çarşamba baktığımızda yeniden 1.1 milyar dolarlık bir rezerv erimesi, perşembe günü de 200 milyon dolarlık bir artış olarak görüldü Merkez Bankası bilançosunda. Swap hariç net rezervlere baktığımızda 67.8'den 57.4'e inilmiş oldu. 1.4 milyar dolarlık 2 haftada düşüş görüldü. Bunda tabii ki küresel şeyler de vardı ama en son en azından 5-6 milyar doları TÜSİAD çılgınlığıydı bu. TÜSİAD şokunu böyle rezerve bir zarar verdi. Bu verdiği rezerv zararı. Bu o kadar önemli değil bence. Asıl önemli olan bunun Türkiye'nin algısına özellikle yabancı yatırımcılar nezdinde verdiği darbe. Bu çok büyük bir darbe ve Avrupa Parlamentosu raportörü de Cansu Çamlıbel'e bir emeç verdi. Burada çok açık söylüyorlar. Yani hukuk güvencesi olmadıktan sonra TÜSİAD'da görülen örnek gibi, yani hiçbir yabancının gelip de burada ya kendisinin ya adamlarının her an mahkemeye çağrılma tehlikesi olması tehlikesiyle kimsenin gelip yatırım yapmayacağını söylüyorlar. Bunu söyleyelim. Geçen hafta gördüğümüz piyasadaki önemli şeylerden biri, söylemiştim daha önce, döviz tevdiat hesaplarına bir dönüş var diye. Bu barizleşti geçtiğimiz hafta. 3.7 milyar dolarlık bir DTH'da büyüme oldu. Bunun 2.7 milyar doları şirketlerden, 1 milyar doları da vatandaşlardan. Aynı haftaya baktığımızda KKM'deki erimenin hızlandığını görüyoruz. KKM'deki erime 1.3 milyar dolar düzeyinde. Bu bize neyi gösteriyor? KKM'deki dönüşlerin hepsinin döviz hesaplarına kaydığını düşünsek bile arada bir 2.5 milyar dolarlık yana bir dövize dönüş var. Bu daha çok yerlilerin dönüşü, biliyoruz bütün bunları. KKM kadar dövize dönüş olması normal. Yine sistemde kalıyor. Merkez Bankası yükümlülüğü de olmuyor. Aslında bütün bunları merkezin daha önce yönetmesi gerekirdi. Bu kadar para basmadan, bu kadar enflasyonu azdırıcı, tüketimi arttırıcı rolü oynamadan da bu kadar dövizi almaları gerekmiyordu. Almamaları gerekiyordu. Bunu döviz hesaplarıyla bir şekilde sistemde tutabilirlerdi. Bunu yapmadılar. Şimdi oraya doğru kayıyor. Ama KKM'deki dönüşten neredeyse 2-3 kat fazla bir dövize hesaplarındaki artışın tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. Daha doğrusu şimdilik bu aşamada tehlikeli gözükmese bile iyi bir işaret olmadığını açıkça söylemek lazım. Ama bunu kesin şeyine bakabilmek için daha sonrasını görmemiz gerekecek. Burada büyüme rakamları baktığımız zaman son çeyrekte özellikle ihracatın azaldığını, ithalatın da büyüdüğünü görüyoruz. Bu tehlikeli bir eğilim. Bir yandan da işte bu ihracatçının kurdaki daha hızlı artış beklentisini körükleyen bir eğilim bu. Ama hükümetin ne yapacağı, ekonomi yönetimi üzerinde kur artışlarının %2 ve üzerinde bundan sonra sürmesini isteyip istemeyeceğini bilmiyoruz ama dediğimiz gibi ihracatçılar bunu istiyor. Büyümeye yine dönecek olursak, büyümenin dengesizliği, gelir dağılımını bozduğu çok açık biçimde ortaya çıktı. Şimdi ekonomi yönetimi, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar milli gelirin ne kadar büyüdüğünden bahsedecekler. Milli geliri 2013'tü sanıyorum, 12.500 dolara kadar çıkmıştı. Şimdi 15.500 dolara kadar çıktı. Son 4 yılda yüksek bir artış var. Hep bunu söyleyecekler ama Bununla birlikte şunu unutmamak gerekiyor. Kurlar aşırı değerli. Kişi başına milli gelir hesabında kurların değerli olması çok önemli bir rol oynuyor. Birincisi. İkincisi, daha önce de geçen senelerde de görmüştük. Göçmenlerin, mültecilerin bu hesaba katılmamış olması kişi başına düşen milli gelir rakamını tartışmalı hale getiriyor. Ama ücretlerin, daha doğrusu emek gelirinin aldığı pay yeniden son çeyrekte azaldı. Geçtiğimiz yıl sonunda 2024'te, şimdi bu yıl çok daha azalacak. Gelir dağılımının bozulduğunu çok açık biçimde gösteriyor. Çünkü sermayenin aldığı pay giderek artıyor. Bu arada başka bir hesap, bir iktisatçı hocamızın, şimdi hangisiydi hatırlayamıyorum, bir hesap var. Söylediği çok doğru. 15.500 dolar kişi başına milli gelir, ama emeklinin yıllık geliri 5.500 dolar karşılığı, asgari ücretlininki de 8.100 dolar karşılığı. Toplumun çok geniş bir kesiminin artık bu düzeylerde olduğunu göz önüne alırsak, gelir dağılımındaki bozulmanın ne kadar büyük olduğunu ve büyümeye, adaletsizliğin büyümeye devam ettiğini de çok açıkça gösteren bir örnek olarak karşımızda. Bütün bunları göz önünde bulundurmak gerektiği çok açık. Ekonomide dediğimiz gibi izlenecek yol önemli. Enflasyonla mücadelede yeterince adım atılamadığı belli. Şimdi bunu yapısal tedbirlerle, Mehmet Şimşek özellikle üzerinde durarak, yapısal tedbirlerle destekleyeceğiz diyor. Arz yönünden destekleyeceğiz diyor. Dar gelir kesime konut üretimini arttıracağız diyor. Konuttaki durum, kiraların düşeceğine ilişkin hiç olumlu işaret vermiyor. Ve Mehmet Şimşek söylediğini tutmaya kalkışsa bile, bunun bir yıldan önce, 1,5 yıldan önce sonuç alınacak bir önlem olmadığı da çok açık. Deprem bölgesi nedeniyle inşaat sezonu canlı geçti. Ama şimdi AKP hep bildiği gibi yine inşaat üzerinden bir büyümeyi planlıyor olabilir. Ama asıl sanayideki şey önemli. Asıl önemli olan da hep söylediğimiz teknolojik değişime, yeşil dönüşüme uyum sağlayacak büyük yabancı sermaye gerektiren yatırımların yapılması. Şu anda TÜSİAD'ın da etkisiyle bu konuda hiçbir umut görünmüyor açıkçası. Bunu tekrar tekrar söylemek lazım. Çünkü önümüzdeki dönemi ipotek altına alan bir şey ve geç kalıyoruz. Sürekli bunu tekrarlamak lazım. Son bir şey Öcalan açıklaması oldu. Bilindiği gibi 27'sinde bu açıklama geldi. En son baktığım Cumhurbaşkanı Erdoğan da olumlu bir mesaj vermiş buna. Ama Batı ile ilişkiler konusundaki diplomasi şeylerine sorduğum zaman biraz daha temkinli görüyorum. Yani içeride bir bayram havası oluşmadı. Temkinli bakıyor insanlar, ama yine de bir umut olmuş gibi duruyor. Bu tartışmalar daha çok sürecek, onu söyleyelim. Diplomasi kaynaklarına sorduğumuzda da en azından 1,5-2 ay sonra efendim PKK'nın kongresini toplayıp kararını vermesinin önemli olduğunu söylüyorlar. YPG'nin tavrının önemli olduğunu söylüyorlar. Çünkü biz silah bırakmıyoruz, çağrı PKK'ya dönük demişlerdi. Ama orada anlaşmalarının bize bu bölgede yardımı olur demişlerdi. Şimdi bütün onlar izlenecek, ama 2 aydan önce somut bir şey çıkacağı pek sanılmıyor. Bununla birlikte tabii ki hem Öcalan'ın açıklamasının ardından Sırrı Süreyya Önder'in söyledikleri, bir hukuk alanında bir şeyin yapılmaya başlanacağı kaydediliyor. Bunun nasıl olacağı, işte ilk 4 madde olmasa bile buradaki hukuki güvencelerin nasıl sağlanacağı, silahı bırakacak olanların ne yapılacağı, nasıl bir çerçeve olacağı, bütün bunlar daha epeyce uzun sürecek gibi görünüyor. Dediğim gibi genel olarak memnuniyetle karşılanmış olsa bile temkinli bir tavır var. Aynen Suriye meselesinde olduğu gibi, benim gördüğüm kadarıyla bu bir risk mi, fırsat mı diye bir süre daha görüşmeye, tartışmaya devam edecek gibi duruyoruz. Çünkü aynı zamanda bir risk de olabilir. Bunu da şu çerçevede söylüyorum. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüşmek istiyor, ama hala bir randevu alınabilmiş değil. Halbuki Şubat sonunda falan olabileceği söyleniyordu. Belli ki kapı arkasında yapılan pazarlıklarda hala bir uzlaşmaya varılabilmiş değil diye ben bundan çıkarıyorum. O önemli olacak, çünkü Amerika-İsrail ittifakı giderek belirleyici olmaya başladı. Hem Suriye için, hem YPG konusunda, hem de içerideki şeyler konusunda. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istenen demokratikleşme adımlarını atıp atmayacağı önemli olacak. Her şeyden önce de ekonomi için önemli olacak açıkçası. Bir hukuksal çerçeve, demokrasi güvencesi olmadıktan sonra Türkiye'nin önünü görebilmesi için gereken büyük doğrudan yabancı sermaye yatırımları mümkün değil. Bu olmadığı takdirde de bu sene sonunda 30'a inse, önümüzdeki yıl 25'e inse enflasyonun tek haneye inmesi orta dönemde bile hayal gibi gözüküyor açıkçası. Bunu söylemek lazım. Cumhurbaşkanı anayasa değiştirmek istiyor kendi pozisyonu için. Bunu Öcalan'ın açılımıyla birlikte mi ele alınacak? Bu anayasa değişikliklerinde neler yapılabilir? Bu değişiklikler geçer mi? Siyaset çok tartışılacak ama bütün bu tartışmalar önümüzdeki dönem ekonomiyi etkilemeye devam edecek gibi geliyor. Yani bu yaz ekonomi piyasaları için pek rahat yok, pek sakin geçmeyecek. Yine canlı bir yıl geçecek gibi gözüküyor. Haftaya tekrar görüşmek üzere.